Ayrım 8. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 114. Parmak izi mi, tertibin ayak izi mi? Benim söz konusu bant üzerinde parmak izimin bulunduğu, bana 15 Haziran 2007'de emniyet ifadem alınırken beyan edilmiştir. Bu beyanda sağ el işaret parmak izimin 1 adet, sol el işaret parmak izimin 2 adet izi bulunduğu söylenmiştir. Bu beyana dayanak olan birden fazla parmak izi raporu ve iç yazışma vardır. Ancak hiçbirinin tarihi yoktur. Hepsi tarihsizdir. Bunun nedeni ne olabilir? Her rapor, içerik ve bulgu tespiti bakımından birbirinden farklıdır. Kimi rapor sadece bir tek parmak izi var derken, kimisi üç parmak izi var demektedir. Ama bu raporların her biri ya 2007/1564 sayı numaralıdır ya da bu sayı numaralı rapora atıf yapmaktadır. Sorgumda da bu rapor numarası verilerek soru yöneltilmiştir. Bu operasyonlar silsilesinin önceden bilicisi Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon isimli kitabının 192. sayfasında bu konuda şöyle diyordu. Emekli assubay Oktay Yıldırım'ın parmak izlerinin bulunduğu 27 adet el bombası ele geçirildi. Bu önceden biliciye söylenecek hiçbir şey yoktur. Zira o ve onun gibiler görevlerini yapmaktadırlar. Onlara yapılacak tek şey gerçeği belgeleriyle ve bir tokat gibi yüzlerine yapıştırmak olacaktır. Ancak bu tokattan anlayacak adam zaten daha en başından bu yalanı yazmazdı. Her iki rapor da tarihsiz olduğu halde raporların birinde verilen parmak izi sayısı diğerinden farklıdır. Bu rapor dava dosyasında bulunan rapor ancak bu beyanat mahkeme huzurunda yapıldıktan aylar sonra polis tarih bölümüne el yazısı ile 14 ekleyerek bu evrakı tekrar gönderdi. Ancak biraz dikkat edince onu da ortaya çıkarıp mahkemeye açıkladım. Üstelik bir afis karşılaştırmasına kaynak olan parmak izi anahtarının kaynağı 18 Haziran 2007 tarihli ekspertiz raporudur. Bu nasıl olabilir? 4 gün sonra çıkacak bir rapor nasıl olur da bugün yapılan bir karşılaştırmaya kaynak olur? Cevap basit. Soruşturma Ergenekon olacaksa her şey olur. Polisin kehaneti. Tarihsiz raporlardaki çelişkileri gördünüz. Ama bu numaralı bir tek ekspertiz raporu vardır, bir tek parmak izi olduğunu yazmaktadır ve raporun yazılış tarihi ise son derece şaşırtıcıdır. Tarih 18 Haziran 2007'dir. Yani polis beyanından 3 gün sonra. Polis benim hangi parmak izimin çıkacağını 3 gün önce nereden ve nasıl bilmektedir? Ya da 3 gün sonra çıkacak olan parmak izi raporuna binaen hazırlanan bu yazılar tarihsiz bir şekilde nasıl olup da yargılamaya konu edilmiştir? Polis ya kahin yeteneklerine sahiptir ya da bu işin içinde başka bir iş vardır. Bu önceden bilme eyleminin çok manidar bazı örneklerini hatırlatayım. Mesela Danıştay saldırısı olduğu zaman Spor Bakanı Mehmet Ali Şahin daha saldırıdan birkaç saat sonra bazı sürprizlere de hazırlıklı olun dememiş miydi? Veya Ümraniye'de bombalar bulunduktan sonra zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül bekleyin bakın bu iş çok yukarılara gidecek dememiş miydi? Bu da benzer bir kehanetti. Ne olacağını, hangi parmak izinin çıkacağını çok iyi biliyorlardı. Bunu ben söylemiyorum, bunu belgeler söylüyor. Parmak izi raporlarının içerikleri neden birbirinden farklıdır? Önceden karar verilen sipariş konusunda sonradan bir anlaşmazlık mı çıkmıştır? Daha önemlisi, bir parmak izinin hava etkilerine açık bir ortamda dayanma süresi ne kadardır? Nasıl oluyor da 3 yıl öncesine dair bir sözde illiyet bağı sihir gibi bir parmak izine dönüştürülebiliyor? Hakim beni tutukladığı sırada parmak izi ekspertiz raporu ortada yoktur. Hakim sormaz mı bu bombaların bu adama ait olduğunun kanıtı nerede diye. Sormuyor. Çünkü bu dava dosyasında aynı hakimin bundan çok daha şaibeli hatta sahte diyebileceğimiz var olmayan bir dosyayla ilgili kararları bulunmaktadır. Parmak izleri nerede kararsızlığı? Kararsızlık kaç parmak izimin bulunacağıyla sınırlı değil, nerede bulunacağı hususunda da var. İddianamenin 446. ve 533. sayfalarında parmak izlerinin kasa üzerinde bulunduğu yazılmaktadır. Sayfa 421'de ve 534'te parmak izinin bombaların üzerinde çıktığı belirtilmektedir. İddianame sayfa 421. Cumhuriyet Gazetesi ve Danıştay saldırıları olaylarından sonra ve bu olaylara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11.7.2006 tarihli iddianamesinden yaklaşık bir yıl sonra kollukça alınan bir ihbar üzerine Ümraniye 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan karar uyarınca 12.6.2007 günü yapılan aramada evin çatısında ve ihbarda belirtildiği gibi elektrik direğinin yanında üzeri siyah renkli naylonla örtülmüş, yeşil renkli her iki tarafında taşımak için halat bulunan ahşap sandıkta 1 adet kasa üzerine yapışık mühimmat istif kartı tabir edilen 15.6.1997 tarihli kağıt. 2. 18 adet makine kimya endüstrisi yapımı el bombası. 3. 18 adet el bombasına ait fünye. 4. 7 adet DM41 NATO standardı tabir edilen el bombası. 5. 2 adet Alman yapımı el bombası ele geçirilmiştir. Ele geçen sandık ve içerisindeki tüm malzemeler üzerinde parmak izi araştırılması yaptırılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Parmak İzi Laboratuvar Büro Amirliği'nden alınan ekspertiz raporunda mukayeseye elverişli olan 8 adet parmak izi ve 2 adet avuç izinin bulunduğu bildirilmiştir. Elde edilen parmak izlerinin olayla ilgili olarak yakalanan Mehmet Demirtaş, Ali Yiğit ve Oktay Yıldırım'dan alınan parmak izleriyle mukayesesi yaptırılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi İnceleme Büro Amirliği'nden alınan uzman incelemesi raporunda 3 adet parmak izinin Oktay Yıldırım'ın sağ el işaret ve sol el işaret 2 parmak izlerinin aynısı olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir. Oysa sandık içinde olduğu mahkeme tarafından tespit edilen malzeme üzerinde parmak izi araştırması yapılmamıştı. Parmak izi araştırması yapılan malzemelerin neler olduğuysa hiçbir mahkeme tarafından tespit edilmemişti. Aralarına her şey eklenebilir, her şey çıkarılabilirdi. Çünkü onları gören bir yargı makamı yoktu. Dahası savcı da hangi raporda ne yazdığından haberdar değildi. Otomatik Parmak İzi İnceleme Bürosu'nun raporunda 3 değil 1 parmak izi olduğu yazıyordu. Daha da önemlisi, parmak izi incelemesi sadece Oktay Yıldırım'ın parmak izleri için yapılıyordu. Soruşturmaya ve iddianameye bakınız. İddianame sayfa 446. Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul'daki binasına atılan el bombasının, şüpheli Oktay Yıldırım'ın kasasında parmak izlerinin bulunduğu, Ümraniye ilçesinde ele geçen kasa içerisindeki el bombaları ile aynı kafile numarasından olması. Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalarla Ümraniye'de bulunanların kafile benzerliği olmadığı bilirkişi raporları ile ortaya çıksa da bu iddia yalan olsa da savcılık için bunun bu şekilde yazılmasının sakıncası olmadığı görülüyor. Üstelik parmak izleri şimdi de kasada çıkmış oluyor. İddianame sayfa 533. Bomba Bilgi Merkezi'nce düzenlenen irtibat raporunda 12.6.2007 tarihinde İstanbul ili Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi Samanyolu Caddesi Güngör Sokak No 2 adresinde ele geçen el bombalarının fünye grubunda M204 A2 MKE 173-9-85 yazan el bombası ile 15.2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan patlamamış el bombasının fünye grubunda M204 A2 MKE 173-9-85 ibarelerinin yazılı olduğu ve aynı kafile numarasını taşıdıkları belirtilmiştir. Bu açıklamalarla parmak izi tespitine göre İstanbul Ümraniye ilçesinde sandık içerisinde ele geçirilen 27 adet el bombası ve bunlarla aynı kafile numarasını taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan el bombasının Oktay Yıldırım'la bağlantısının maddi delili olduğu anlaşılmaktadır. Savcılık açıkça yalan beyanda bulunuyor ve yargıyı yanıltıyor. Ümraniye'de ele geçirilen bombaların numaraları her tutanakta birbirinden farklı olmasına rağmen böyle bir numara Ümraniye'de bulunduğu iddia edilenlerin arasında yok. bomba numaraları ile nasıl da pervasızca ve neden oynandığının en önemli açıklamalarından biri de budur. Bir suçu bir insana yamama çabasına hukuk dilinde suç ve suçlu imal etme deniyor. Burada yapılan da açıkça odur. Parmak izi tespiti ise tam bir muamma. İddianame sayfa 534. Şüpheli Oktay Yıldırım, her ne kadar suçlamaları kabul etmemiş ve bombalarla alakasının olmadığını beyan etmişse de, gerek şüphelinin internet sitelerinde yazmış olduğu yazılar, gerekse master plan çerçevesinde kurulan, devleti ele geçirmek için oluşturulan oluşumun amaçları doğrultusunda, kurdurulan Kuvayi Milliye Derneği'nin faaliyetleri ve bu derneğe ait sitedeki yazılar, gerekse şüphelinin Hastal Kışlası'ndan emekli olması, ele geçirilen bombalarda parmak izinin bulunması. Savcılık parmak izinin nerede bulunacağına bir türlü karar verememiş. Bir sayfa sonra parmak izleri yeniden bombaların üzerinde. Oysa sözde bombalar parmak izi incelemesine bile gitmiyor. Bu konuda verilecek örnek bunlarla sınırlı değildir. Birçok polis yazışmasında da bu yerler sürekli değişmiştir. Her birini ayrı ayrı verip sayfa doldurmayacağım. O halde bunların hangisi doğrudur? Elbette hiçbirisi. İddianameyi savcılar yazmadığı için ve bir kişi yazmadığı için bu karmaşa ortaya çıkmış olabilir mi? Oysa yasalar bu konuda sadece savcıları yetkili kılmıştır. Herkes benim parmak izlerimin çıkacağını biliyor ama kulaktan kulağa ancak bu kadar oluyor. Yani kesin olan bir şey var ki o da benim parmak izimin bulunacağı ama nerede bulunacağı konusunda bir kararsızlık var. Ayrıca ben çok iyi biliyorum ki parmak izlerim gözaltına alınışımın 3. günü yani 15 Haziran 2007 günü alındı. Çünkü Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasında değil ara sokaklarda bir karakolda alındı. Oysa her nasılsa parmak izi örnekleri 13 Haziran 2007'de gönderilmiş gibi görünüyor. Bunca tertipten ve resmi belgelerin tarihleri hatta içerikleri üzerinde yapılan bunca şaibeli işlemden sonra hiç şaşırtıcı değil. Üstelik bu durum bir şeyi de değiştirmez ama gerçek bu. Polisin benim parmak izime ulaşabileceği onlarca yer var. Birincisi, gözaltına alınır alınmaz onlara silahımı teslim ettim. Benim silahımın her yerinde benim parmak izlerim bulunabilir. İkincisi, ben emekli bir ordu mensubuyum ve benim parmak izi örneklerim zaten devletin kayıtlarında mevcuttur. Burada cevapsız soru, parmak izimin nasıl veya ne zaman elde edildiği değil, İstanbul gibi nem oranı yüksek bir yerde bir parmak izinin 3 yıl veya 3 ay veya 3 hafta dayanamayacağı gerçeğidir. Üstelik de bir karton yüzeye yapıştırılmış olan bir bantın yapışkan yüzeyinden. Bu komikten de öte bir şeydir çünkü o bantın yapışkan yüzeyinden izin alınması için bantın yerinden kaldırılması gerekecektir. Yani ifadelere göre 3 yıl önce yapıştırılmış bir bant. Konuştuğumuz uzmanlar bu şartlarda bir parmak izinin bir haftadan fazla dayanmasının imkansız olduğunu söylediler. Ve bizler de bunu mahkeme huzurunda söyledik. Parmak izinin bombalar yerine ilgisiz bir yapışkan bant yüzeyinde çıkması üzerine askeri mahkeme kanalı ile jandarma kriminal daire başkanlığına şu soruyu sorduk. Piyasada satılan bantlarla cam ve metal yüzeylerden parmak izi alınabilir mi ve taşınabilir mi? Cevap son derece açıktı. Üstelik bunu bir deneyle ispatlıyorlardı. Sonuca göre piyasada satılan 3 farklı bantla yapılan deneyde cam ve metal yüzeylerden parmak izi kolaylıkla alınabilmektedir. Üstelik başka bir yüzeye taşınması için yapılan 18 denemeden 8 tanesi de son derece başarılı olmuştu. İşte bu rapor parmak iziyle ilgili soru işaretlerinin cevabıydı. Polis parmak izi raporundan 3 gün önce sadece parmak izimin çıkacağını ve biraz anlaşmazlık çıkmış olmasına rağmen hangi parmak izimin çıkacağını biliyor, aynı zamanda 3 şüpheli içinden kimin parmak izinin çıkacağını da biliyor. Otomatik parmak izi inceleme şubesine sadece benim parmak izlerim karşılaştırma için gönderiliyor. Diğer iki sanığın parmak izleri gönderilmiyor. Hedefleri belli. İlk önce Oktay Yıldırım. Burada Ali Yiğit'in avukatının savcı huzurunda söylediği cümleyi bir kez daha hatırlatalım. Müvekkilim en önemlisi Oktay Yıldırım'ın yakalanmasını sağlamıştır. Polis de bu önemin farkında olacak ki incelemeye sadece benim parmak izim gidiyor. Ve rapor da o doğrultuda çıkıyor. Davanın tutuksuz sanığı Rafet Aslan gözaltına alındığında bir polis müdürünün kendisine "Biz Oktay'ı Muzaffer Tekin hastanedeyken işaretlemiştik" demesi ise birçok soru işaretinin cevabı niteliğinde. Yine bu önem yüzünden olacak ki benim ev aramam diğer sanıklardan önce yapılıyor. Mesela Mehmet Demirtaş saat 17.29 sularında gözaltına alınmasına rağmen ev araması sabaha karşı saat 5 sularında yapılıyor ve sadece 40-45 dakika sürüyor. Benim evim daha önce aranıyor ve bu arada ben 0.30 sularında gözaltına alınıncaya kadar bekleniyor. Polisin bu süre içinde Mehmet Demirtaş'ın ikametini, iş yerlerini, bürolarını didik didik araması gerekmiyor mu? Oysa ikameti dışındaki bu aramalar da 3 gün sonra yapılıyor. Ne soruşturma ama, değil mi kıymetli okurlar? Takdiri sizlere bırakıyorum. Bombaların üzeri örtülüyor. Bombalar üzerinde parmak izi incelemesi yapılmıyor. Neden? Oysa en önemlisi onlar değil mi? Yoksa bombaları tutan ellerin sisteme kayıtlı eller olması riski mi bunda etkili olmuştur? Ya da bombalar daha başka tiyatrolarda da görev alacaklardı da onun için mi parmak izinden kaçırılmıştır? Çünkü ileride göreceğiniz gibi bombaların numaraları sürekli değişmektedir. Bunun rahat yapılmasını sağlamak için mahkemenin el koyma kararına bombaların numaraları da yazılmamıştır. Oysa bütün gürültü bu numaralar üzerine koparılmadı mı? Bu numaralara dayanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine izafe edilmedi mi? Bu numaralara dayanarak eski tarihlerde işlenen suçlarla bağlantı kurulmadı mı? Demek ki bu numaralar el bombalarından daha önemli. O halde mahkeme kararında neden yazılmamış? Üstelik kararda tesadüf bu ya, aynı hakimin imzası var. Parmak izine gönderilen materyallerden ise el koyma kararında tek satır bahsedilmiyor. Bu kısım mahkeme kararına nedense yansımıyor. Ali Yiğit'in mahkeme huzurunda verdiği ifadelerinde dikkat çeken bir nokta sandığın içinde bir kutu olduğunu, bunu eline aldığını söylemesine rağmen görüntülerde ondan fazla kutu görünmesidir. Ali Yiğit'e defalarca, ki bu kitabın çeşitli sayfalarında göreceksiniz, sandığı açınca içinde ne gördüğü soruldu. Her defasında çok sayıda bomba ve bir tane yuvarlak kutu olduğunu beyan etti. Ali Yiğit'in beyanıyla görüntüler birbirinden farklı olduğu gibi bu kutu veya kutuların hiçbirisi de mahkemenin el koyma kararlarında bulunmuyor. Yani parmak izine gönderilen malzemelerin nelerden oluştuğu, kaç santim bant, kaç tane kutu vesaire, bunlar mahkeme kararıyla tespit edilmiyor. Türkçesi şu: bu materyallerin arasına fazladan bir bant eklense, bir bant çıkarılsa, bir parça materyal yer değiştirse kimsenin ruhu duymaz, kimse bir şey iddia edemez. 3 yıl öncesine ait olduğu varsayılan parmak izini taşıyan bir yapışkan bant parçası. Böyle bir inceleme yasal olamaz. Ortada bir gerçek varsa bu usulsüzlük, bu kanun tanımazlık, bu el çabukluğu niye? Elde edilen materyaller yasa gereği benim ve avukatlarımın huzurunda savcılıkta açılarak kayıt altına alınır. Ama ne ben, ne de avukatlarım, ne el bombalarını, ne de evimden aldıkları diğer malzemeyi gördük. İmha kararını veren hakim de görmedi. İşte o her yönüyle şaibeli el koyma ve imha kararı, fakat aynı mahkemenin ve ne tesadüf ki aynı yargıcın verdiği çok daha vahim, hatta sahte mahkeme kararlarını görünce şaşırmayacaksınız. Görüldüğü gibi bomba numaraları belli değil ve bu malzemelerse parmak izi incelemesi yapılanlar değil. Oktay Yıldırım'a nokta atışı. Polis sadece benim parmak izi anahtarımı otomatik parmak izi işlemleri bürosuna teslim ediyor. Bu nokta atışının sebebi nedir? Polis 3 sanıktan hangisinin parmak izinin çıkacağını nereden biliyor? Bakınız, sayfa 116'da yayınlanan Otomatik Parmak İzi İşlemleri Büro Amirliği'nin tarihsiz yazısında ekspere verilen eşya bölümünün ikinci maddesinde şu ifade yazıyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 13.06.2007 tarihli ve B05-1-EGM-4-34-00-14-10-9246 sayılı yazı ekinde gönderilen Oktay Yıldırım'ın 10 parmak basım izi formu. Ayrıca bir de sağ el işaret parmak izi mukayese anahtarı gönderiliyor. Onu da raporun ikinci paragrafından anlıyoruz. Şöyle yazıyor. Sıra numarası 11 olan şeffaf bant yapışkan yüzeyinden elde edilen parmak izinin AFIS'te 034-101-07-01-564-07-1 anahtar numarasıyla yapılan karşılaştırmasında, bu mukayese anahtarı ise 14.06.2007 tarihli. Tesadüfe bakın ki bu mukayese anahtarı bugün delil olarak ileri sürülen parmağa, yani sağ el işaret parmağına aittir. Demek ki hangi parmağın mukayese edilmesi gerektiğini de biliyorlar. 10 parmak var ama onlar biliyor. İşte bu noktada yeniden son derece önem kazanan bir ayrıntı var. Ali Yiğit'in avukatının savcılık ifadesi sırasında verdiği mütalaa. Diyor ki, müvekkilim özellikle Oktay Yıldırım'ın yakalanmasını sağlamıştır. Özellikle Oktay Yıldırım. Özellikle Oktay Yıldırım'ın parmak izleri gönderilmiştir. Neden? Olay yeri neresi? Sözde bombaların bulunduğu gecekonduda hiçbir olay yeri incelemesi yapılmıyor. Olay yeri tespit tutanağı yok. Olay yeri krokisi yok. Olay yerinde delillerin yerlerini gösteren tek kare resim veya video çekimi yok. Sadece tüm bu işlemleri yapan polisin iddianameye yansıyan beyanı var. Bu sayılan belgelerin olmadığı tek arama malum gecekonduda yapılan arama. Diğer bütün aramalarda bu belgeler var. Bu gecekonduyu aramayı yapanlar açısından bu kadar mahrem kılan nedir? Dava dosyasında bir tek olay yeri inceleme tutanağı var. Onda da olay yeri olarak yazılı olan yer Ümraniye Asayiş Büro Amirliği. Bu tutanaksa bizlere tüm planları bozan video kaydının yapıldığını haber veren tutanak. Yani oyunu bozan 49 ila 54 numaralı ekibin tuttuğu tutanak. Üstelik daha önce de belirttiğim gibi bu ekibin parmak izi çalışması yapmasına izin verilmiyor. Gecekonduda delil araştırması yaptırılmıyor. Neden? Tıpkı diğer sanıklardan olduğu gibi bu ekipten de bir şeyler mi gizleniyor? Bu tutanakta görülen tek şey bombaların 19.20'de polis merkezinde olduğudur. Olay saati ise yazılmamıştır doğal olarak. Çünkü tutanağı tutan görevli bu konuda bilgi sahibi değildir. O sadece polis merkezinde gördüklerini tutanağa geçirmiştir. Bu ekibin çektiği fotoğraflardan birinde görüntü biraz büyütülünce saat 18.30'da bombaların karakolda olduğunu gösteren bir belge görünmektedir. Oysa polis tutanağı bombaları 20.30'da gecekonduda bulduğunu yazmaktadır. İki taraftan biri açıkça yalan söylüyor. Bu durum hayatın olağan akışına veya adli bir olayın yasal seyrine ne kadar uygundur? Hoş önümüzde böyle bir dava varsa elbette uygundur. Hukuk mu? Ne hukuku? Kimin hukuku kıymetli okur? Mahkemede yargılanan bir sanık sıfatıyla şunları rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bombalar ya gecekonduda bulunmuş gibi gösterilmiştir ya da polis merkezinden gecekonduya taşınmış ve o tutanak o şekilde tutulmuştur. Ancak 49-54 numaralı olay yeri inceleme ekibinin gecekondudan uzak tutulması ve parmak izi araştırması yapmasına izin verilmeyişi, Mehmet Demirtaş'ın hem arama sırasında hem de 15 Haziran tarihli polis işlemi sırasında gecekondudan uzak tutulması göz önüne alındığında bir üçüncü ihtimal daha vardır. O ihtimal ise bombaların bulunduğu sandığın gerçekten gecekondudan çıkarıldığı, bu yolla arama mizansenin oynandığı ki aramaya katılanların çoğunun bu tezgahtan haberi bile yoktur muhtemelen. Ancak ortada örtbas edilmesi gereken başka delillerin olduğu ve bu yüzden de 49-54 numaralı ekibin olay yerine sokulmadığıdır. Ancak bu kitabın yazarı olarak bunları söyleyemem. Sadece sizin takdirinize bırakabilirim. Ben kimseyi bir şeyle itham etmiyorum. Sadece ihtimalleri sıralıyorum o kadar. Aylar sonra ortaya çıkan video ve eldeki tutanaklar bunu hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya koymaktadır. Şimdi raporlara bakın ve hangi ihtimalin gerçek olduğuna önce mantıklarınızda, sonra da vicdanlarınızda siz karar verin. Olay saatini diğer tutanaklardaki olay saatiyle karşılaştırarak ve olay yeri hanesini okuyarak bunu çok kolay yapabilirsiniz. Görüldüğü gibi elde edilen delil sayfası boş, çünkü bir şey incelemelerine izin verilmiyor. Neden? Ancak burada ortaya çıkan son derece önemli bir ayrıntı daha var. Olay yerindeki tek olay yeri inceleme ekibi 4954 numaralı ekiptir. Bu ekibin araştırma yapmasına ve delilleri toplamasına izin verilmiyor. Gecekonduya sokulmuyor. O halde delil toplama işlemleri kim tarafından yapılıyor? Deliller nerede toplanıyor ve mühürleniyor? Bu malzemeleri tespit ederek kayıt altına alan bu konuyla görevli olay yeri inceleme ekibi değilse kim? Bu işlem gecekonduda yapılmıyorsa nerede yapılıyor? 4954 oradan ayrıldıktan sonra başka bir ekip mi çağırıyorlar? Eğer öyleyse o ekibin 4954'ten farkı ne? Eğer başka bir ekip bu işlemi yaptıysa tutanakları nerede? Aynı saatlerde Emniyet Müdürlüğü binasında nöbetçi amirliğinde nöbetçi olan ve 4922 telsiz kodunu kullanan kişinin olay yeri olan Ümraniye'de ne işi var? Çünkü gerekli incelemeyi yapmakla görevli olan nöbetçi ekip 4954. Aynı sebepten dolayı mı mahkemenin el koyma kararında bombaların numaraları yok? Aynı sebepten dolayı mı parmak izi incelemesi yapıldığı ve bombalarla beraber bulunduğu iddia edilen yapışkan bant ve diğer malzeme mahkeme kararından kaçırılıyor? Aynı sebepten dolayı mı bombalar üzerinde parmak izi incelemesi yapılmıyor? İşte bu sorulardan oluşan kocaman bir gölge gerçeği görmemizi engelliyor. Oysa ortada gerçekten bir olgu olsaydı ve gizlenecek bir şey olmasaydı, biz bu soruların hiçbirisiyle karşılaşır mıydık? Elbette hayır. 8. ayrımın sonu, sayfa 133.